Ayrım 2. Çıplak ve özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 12. Parazit. Atamız bir bağırsak parazitidir. Sabahtan akşama ancak bir sayfa yazabildi Mahmut. Böyle giderse yıl sonuna kadar bitiremem ben bu romanı, diye söylendi kendi kendine. Yağlanan saçlarına daldırdı beş parmağını, tatlı tatlı kaşıdı saç köklerini. Birkaç bin yıllık geleceği tahmin edememenin sıkıntısıyla esnedi. Güzel bir bayan gelmiş olabileceği umuduyla çalınan kapıya doğru yürüdü, açtığında çavuşla yüz yüze geldi. "O merhaba çavuş, buyur," dedi ve aynı zamanda "Yine zamanımı çalmaya geldi orospu çocuğu," diye iç geçirdi. Camiye girercesine uhrevi bir incelik ve saygınlıkla içeri girdi çavuş. Onu bestirmiş brevi şaşkınlığıyla bakınan mükerrem vardı. "Geçin şöyle oturun." 3 kişilik koltuğa oturdu konuklar. Sürerek masaya yaklaştırdığı 2 kişilik koltuğa da Mahmut oturdu. Mükremin'in halini hatırını sorduktan sonra çavuşa bakıp gülümsedi. "Sen nasılsın çavuş?"
"İyi değilim abi."
"Niye?"
"Yalnızım. Çok yalnızım. Yalnızlığı çekemiyorum."
Mahmut yıkılmış, çimentosuz taş duvara benzetti çavuşun suratını.
"Bulamadın mı? Bu Melbourne'da bana göre kadın yok. Ben buna kesin inandım abi. İnanır mısın, bir ayda tam 20 kadına teklif ettim. Hiçbirisi tenezzül edip de doğru dürüst konuşmadı benimle. Gözlerimin içine baksalar bile beni aramadılar."
"Niye aramadılar?" diye gülümsedi Mahmut.
"Kadın milleti insana güvenmiyor. Her kadın hem kendisinden kurtulabilecek birisini hem de aynı zamanda kendisine sahip olabilecek birisini arıyor."
"Anlayamadım," dedi mükerrem.
"Anlaman önemli değil. Söylediklerimi hisset, yeter," diyerek arkaya yaslandı çavuş.
"Gözlerimin içine bakmıyorlar. Zamanında bir yığın gözün içine bakmışlar. Gözler demek ki onlara bir şey katmamış. Herkes bunalımdadır abi. Aileler parçalanıyor. Dul kadınların sayısı artıyor. Bir curcuna ki nereden geldik nereye gidiyoruz belli değil."
"Bellidir," dedi Mahmut.
"Bağırsak parazitinden geldik, ailesizliğe doğru gidiyoruz."
"Atamız maymun değil miydi?" diye sordu mükerrem.
"Bizimle kafa buluyor oğlum. Mahmut abiyi bilmiyor musun?" Çaydanlığı ocağa yerleştirirken,
"Hayır, kafa mafa bulduğum yok," dedi Mahmut.
"Atamız bir bağırsak parazitidir. Maymun dünkü atamızdır. Ben ilk atamızdan söz ediyorum."
"Nasıl yani?" dedi çavuş.
"Biz ökaryot grubu canlılardanız," diyerek alaycıl bir edayla süzdü konuklarını Mahmut.
"Biz ökaryotlar, prokaryotlardan türemişiz. Ökaryotların atası Giyer diye adı verilen bir bağırsak parazitidir.
Kaç yıl önceye gider bu dayanır?" dedi çavuş.
"Bilemem. Prokaryotların yaşı hemen hemen dünyanın yaşı kadardır. Oksijensiz bir ortamda yaşayıp çoğalabiliyorlar. Yanılmıyorsam 2 milyar yıl önce bir serseri prokaryat türü olan siyonobakteriler güneş enerjisini emerek fotosentez yoluyla atmosferimizi oksijenle doldurdular. Ökaryotlar işte bu oksijenli şartlarda ortaya çıktı. Hücresi çekirdek zarı olan yaratıklardı bunlar. Halbuki bunların atası olan prokaryotların hücre duvarlarıyla çevrilmiş hücre çekirdeği ve organelleri yoktur. Bizim atalarımız ökaryotlardır. Mesela bu gruptan olan fotosentez yapan mısır Yediğimiz mısır mı?
Evet, yediğimiz mısır.
Kamçılı amip, amipli dizanteri, kurbağa, sıtma paraziti ve benzerleri bizim atalarımızdır.
Yani kökümüz adi yaratıklar sürüsüne dayanıyor, dedi çavuş.
Hayır, yanılıyorsun, diye çıkıştı Mahmut. Adi olan onlar değil, biziz. Onlar sayıları rakamların kaldıramayacağı kadar çoktular.
Birbirleriyle ön yargısız, çıkarsız, hesapsız ilişkiye girerler. Biri diğerini ne sömürür ne de köleleştirir. Şu pencereden insanlığın manzarasına bir bakın.
Konuklar oturdukları yerden dışarıyı, karşı tepedeki evleri süzdüler.
Şu hale bakın, diye sürdürdü Mahmut. Tek tek evler. Her evde iki kişi. Biri erkek, biri dişi.
Merak ve keyifle gülümsemeye başladı konuklar.
Her ikisi de birbirinin malı. Her ikisi de hem efendi hem köle.
Bir dakika abi, diye itiraz etti çavuş.
Yanlış mı duyuyorum? Sen erkeğe efendi, kadına köle diyordun daha önce.
Hiçbir efendi özgür değildir.
Onlar özgürlüklerini, efendiliklerinin gereğini yerine getirerek öldürürler.
Şu gördüğün evlerin içinde yaşayan hangi insan özgürdür?
Kocalar mı, karılar mı? Yoksa çocuklar mı?
Hepsi birbirinin kölesi.
Kölelik ortadan kalkmadı mı?
Aile ortadan kalkmadıkça kölelik kalkmaz ortadan, dedi Mahmut çayı demlemeye giderken.
Ben şimdi kendime bir köle mi arıyorum?
Çavuşun sesindeki alaycıl havayı sezinleyen Mahmut,
senin içinde sadece köle sahibi olma arzusu yok.
Farkında olmadığın gizli bir arzu daha var, dedi. O da köle olma arzusudur.
Kölelik farklı bir şeydir, dedi Mükerrem.
Değil, diye anında yanıtladı Mahmut. Bir insanın diğer bir insana bağımlılığından dolayı düşüncelerini ve arzularını tamamen veya kısmen gerçekleştirememiş olması köleliktir.
Aile bir kölelik kurumudur. Bu kurumun her üyesi köledir.
Kesin ve keskin bakıyorsun abi, diyerek sıkıntılı bir ruh haliyle Time dergisinin kapağındaki kadına baktı çavuş.
Bakın, çölde tek başına çırılçıplak gezinen ailesiz bir aborjin olarak düşünün beni. Avlanıyorum. Mavi sonsuzluğu ve ışığı seyrediyorum. İstediğim zaman, istediğim şekilde davranıyorum. Emretmiyorum, emir almıyorum. Sömürmüyorum, sömürülmüyorum. Her türlü mülkiyet ve mülkiyet duygusundan azadeyim. Bir gün beyazlar çöle geliyor, beni kente götürüp yerleştirme konusunda ikna ediyorlar. Kente yerleşip uygarlaşmaya başlıyorum. Fabrikada işçi olup parayla tanışıyorum. Yol kurallarına, bankalara, kuponlara, kiralara, taksitlere, borçlara, reklamlara, her şeyin alınıp satıldığı pazarlara ruhumu uydurmaya çalışıyorum. Derken bir kadın arkadaş buluyorum kendime. Kadın bana evlilik denilen şeyi dayatıyor. Kavramaya çalışıyorum. Arkadaşlıkta neden kalmadığını öğrenmek istiyorum. Öğrenemiyorum. Kendisini çok sevdiğim için evlilik önerisini kabul ediyorum. Çeşitli kağıtlarla devlet dairesine gidip evleneceğimizi bildiriyoruz. Daha sonra kadın adına düğün denilen büyük bir eğlence merasimi düzenleniyor. İlkin bir memur geliyor. Tanıkların ve seyircilerin huzurunda sorular soruyor. Soruları anlayamıyorum. Karı koca olduğumuza dair elimize tutuşturulan kalemlerle imzalar atıyoruz. İmzaların anlamını çıkaramıyorum ama bir iple beni bir yerlere bağladıklarını sezinler gibi oluyorum. Sonra bizi bir arabaya bindirip kiliseye götürüyorlar. Bizi bekleyen ve niçin beklediklerini bir türlü kavrayamadığım insanların arasından geçip papazın karşısına geliyoruz. Papaz konuşmaya başlıyor, bizi karı koca ilan ediyor, kutsuyor. Toplumun arkadaşlığımızı neden bu denli önemsediğini, arkadaşlarımın çoğalması durumunda da ne gibi isimlerle karşılaşacağımı anlamaya çalışıyorum.
Derken büyük bir salona gidiyoruz. Beyaz örtülü masada oturan büyük bir kalabalık bizi kapıda görünce alkışlamaya başlıyor. Bu kasanın niçin geldiğini merak ediyorum. Sonra aklıma bu toplumda arkadaş bulmanın çok zor ve çok önemli bir iş olduğu geliyor. Ama olamaz diye itiraz ediyorum kendi kendime. İnsan erkekli dişili iç içe yaşayan bu korkunç sayısız sürü içinde nasıl olur da arkadaşlık bulmakta zorluk çekiyor? Kalabalıkların bakışları altında ışıklı bir meydandan geçip çok güzel süslenmiş ve donanmış bir masada oturtuyorlar bizi. Oynuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bir ömür boyu bir arada kalmamıza dair konuşmalar yapıyorlar. Bir ömür boyu neden bir arada kalmamızı istiyorsunuz diye sormak geliyor içimden. Ama bana yönelen bakışlardan dolayı soramıyorum. Roman okur gibi anlatıyorsun abi. İşim bu çavuş diyerek bardakları doldurdu. Nerede kalmıştım? Masalarda yan yana oturan ve bir ömür boyu dört duvar arasında birlikte yaşamaya karar veren erkekleri ve dişileri seyrediyorum. Arkadaşımla beni konuşuyorlar. Ağızlarının yağlarını silerek geğiriyorlar. Bu büyük yemekli ve müzikli merasimin nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum. Derken birisi sahneye çıkıyor. Bize para ve altın verenlerin adlarını okuyor. İçten içe kızışan ve kimin daha çok para vererek gönül zenginliğini gösteren bir rekabete tanık oluyorum. Sonra kurdelalı bir arabaya bindiriyorlar bizi. 5-6 arabanın eşliğinde bir eve götürüp çok güzel döşenmiş bir odaya sokuyorlar. Baş başa kalıyoruz. Bu kadar insanın bizimle niçin ilgilendiğini soruyorum arkadaşıma. Evlendik ya diyor. Mutlulukla sarılıyor boynuma. Arkadaşımla bir evde yaşamaya devam ediyorum. Aradan günler, haftalar, aylar geçiyor. Çok güzel yeni bir arkadaş daha buluyorum. Hatta bulduğumun 3. günü yeni arkadaşımla ormanda sevişiyorum. Güzel duygularla dopdolu eve geliyorum. Bendeki yeni duyguları sezen ilk arkadaşım nedenini soruyor. Ona güzel, sevindirici bir haber verme coşkusuyla yeni bir arkadaş bulduğumu ve onunla orman çiçeklerinin arasında seviştiğimi anlatıyorum. Suratıma inen şiddetli bir tokatla sözüm kesiliyor. Adi bir yaratık olduğumu ve kendisini aldattığımı söylüyor. Şaşırıyorum. Bir başka insanı daha sevdiğimi, sevgiyi çoğalttığımı, çoğalan bu sevgiye sevinmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Küfürler savuruyor ve ağlıyor. Eğer beni seviyorsan bir başkasını sevemezsin. Bir başkasını seviyorsan beni sevemezsin, diyor. Şaşırıyorum. Kendisinin bana ait olduğunu, benim de kendisine ait olduğumu, bunca merasimin boşa yapılmadığını tekrarlayıp duruyor. Birbirlerinden hoşlanan insanların serbestçe sevişmelerinin güzel olduğunu, arıların çiçeklerle seviştiğini, onlardan bal ve koku aldığını, onları döllediğini anlatmak istiyorum. Beni hiç dinlemiyor. Evden kovuyor. Soluğu sokakta alıyorum. Gülümseyerek kafasını iki yana salladı çavuş. Gözleri bilinçsiz itirazın ve içsel çatışmanın mengenesinde sıkışmış, küçülmüş gibiydi. Gerçek yaşamı anlatmıyorsun abi, diye mırıldandı. Anlattığımdan, gerçek yaşamdan hiç renkler yok mu? Tamam da dünyanın neresinde var o senin anlattığın tipte bir adam? Var veya yok, dedi Mahmut. Beni ilgilendiren çölden şehre gelen o yerlinin mantığıdır. Doğru mudur değil midir o mantık? Onu söyleyeyim hanım. Sakat bir mantığı var o adamın. Nesi sakat? İyi seven bir insan başkasına ihtiyaç duymaz. İnsanın yüreği hassastır. Birden fazla aşkı kaldıramaz. Çayına bir kaşık bal koydu Mahmut. Yeni bir şey söylemiyorsun, dedi. Mülk sahiplerinin anlayışını tekrarlıyorsun. İnsanın sevme, özgürleşme, açılma isteğini sınırlayan bir anlayıştır bu. Peki sevmeden vazgeçtik. Bir insan birden fazla insandan hoşlanabilir mi? Hoşlanabilir tabii, dedi çavuş. Hoşlanma, sevgi ya da aşk gibi güçlü bir duygu olmadığı için insan yüreği birden fazla hoşlanma duygusunun ağırlığına dayanabilir.
İnsan yüreğini kendi sırtına benzetme, diye söze girdi Mükerrem. Ahkam kesme, onu kaldırır, bunu kaldıramaz. Ne biliyorsun?
Mahmut'un hoşuna gitti Mükerrem'in çıkışı.
Kapının tıkırdadığını fark edince ayağa kalktı. Gidip açtığında Melis'le yüz yüze geldiler.
Girebilir miyim? Diye güleç ve mahcup bir tarzda gerdan kırdı.
Tabii tabii, buyurun, dedi Mahmut.
Sık sık kavga eden ve sık sık barışan bu kadının psikanalitik bir tedaviye ihtiyacı olduğunu düşündü. İçerideki konuklarla tokalaşan ve yine bunlar mı dercesine gülümseyen Melis, çantasını masanın üstüne koydu. Mahmut, kadının içini dışını bildiği için sormadan bir bardak çay doldurup koydu önüne.
Mükerrem, şimdi senin toplam kaç boşanman var?
Mahmut'un sorusu karşısında gülümsedi Mükerrem.
Vallahi abi, ilkini saymazsak toplam 3 ediyor.
İlkini niye saymıyorsun?
Nikahımız yoktu.
Olsun canım, nikah şart mı? Dedi Mahmut.
O zaman toplam 4 boşanmam var.
Senin toplam kaç boşanman var çavuş? Bu soruyu sorarken Melis'in sinirden seyiren sol gözünü fark etti Mahmut. Kadının durup dururken kavga çıkaracağından korktu.
Benimkine hiç sorma abi, dedi çavuş. İrili ufaklı 5 boşanmam var. Ama gerçek anlamda 1 boşanmam var. İçinizde yaşamı en fakir olan benim. 53 yılda 3 kadınla sevişebildim.
Toplam 3 boşanman mı var abi, diye arkaya yaslandı çavuş. Daha fazla sabredemeyeceğini anlayan Melis,
sizin konuşacak başka şeyiniz yok mu, diye patladı.
Bizim eski eşkıyalarımızı andırıyorsunuz. Bir araya geldikleri zaman benim bu kadar leşim var, senin kaç leşin var, onun 3 leşi var gibi leş sohbeti kurarlar.
Çavuşla Mükerrem ciddileşti.
Mahmut'un içinde parlayan gizli tebessüm bakışlarına vurdu. Melis'in gelir gelmez pişmiş aşa soğuk su katacağını tahmin ediyordu.
Yaşamın ta kendisini konuşuyoruz. Rahatsız oluyorsan dinlemezsin, dedi Mahmut, halıdaki akrilik lekelere bakarak.
Yaşamın cevher kaynağını değil çöplüğünü konuşuyorsunuz.
Bu sohbette sıradanlaştığınızın farkında değilsiniz.
Cevap vermesi durumunda tartışmanın kızışacağından korkan Mahmut, kollarını iki yana açarak esnedi derin derin. Melis evde yokmuşçasına davranıyordu.
Hepimiz bunalımdayız imanım, diye zevzeklendi Mahmut.
Düşündüğümüzü ne doğru dürüst ifade edebiliyor ne de gerçekleştirebiliyoruz. Aslında hepimiz sahtekarız. Kendi kafamızın ve içimizin sesine göre değil de toplumun kurallarına, yasalarına, geleneklerine göre hareket ediyoruz. Kendimizi yaşamıyoruz. Savaşların nedeni budur.
O zaman dünyayı değiştirme palavralarını bırakın, dedi Melis.
Herkes hayal kurma ve palavra savurma hakkına sahiptir. Zulmün en ağır olduğu yerlerde yaşamak isterdim. Çünkü en güzel hayaller oralarda kurulur.
Çayını kaşla göz arasında mideye indiren Melis gülümsedi acı acı.
Sen hayal kurmaktan başka hiçbir işe yaramazsın, diye Mahmut'a baktı.
Dünyayı hayal kuranlar değiştirmiyor. Hayallerini gerçekleştirmek için kendilerini ateşe atanlar değiştiriyor.
Ben kahraman değilim, dedi Mahmut. Ama saygı duyarım. Haklı davaların kahramanlarına saygı duyarım. Sen ne diyorsun çavuş?
Bulacağı kadının hangi ulustan veya kültürden olması gerektiği üzerinde düşünen çavuş,
doğrudur diye kendine geldi.
İçinden de ben kahramanım diyorsun. İki yüzlüsün.
Melis'in sataşmaya başladığını ve alttan almazsa bu işin yine kavgayla sonuçlanacağını düşünen Mahmut, ihtiyaç duymadığı halde kalkıp tuvalete gitti. Pantolonunu çözmeden oturdu.
Tuvalet kağıdının yanında gün 24 saat hazır ve nazır bekleyen kitabı alıp okumaya başladı. 53. sayfanın ilk cümlesinde takılıp kaldı. Karılarımızdan gayrı her şeyimiz ortaktır. Adamitlerden bir şaire ait olan bu sözün üzerinde düşündü. Şair bu sözü Şeyh Bedrettin'den almış olabilir miydi? Vergilerin, kiraların, angaryaların ve tüm özel mülkiyetin yok edilmesini savunan asi adamitler, 1419'da Prag'da patlayan Jan Hus isyanında türediklerine göre Bedrettin'den sonra yaşamışlardı. Ki almış olabilirlerdi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.